Lüsyen, Can Dündar, 16. ayrım. Deniz yolu tehlikeliydi. Başıboş dolanan harp artığı mayınlardan sakınmak için mümkün olduğunca yavaş gidiyor. Akşamları ya ıssız bir koya sığınıyor veya kuytu bir limanda demirliyorlardı. Arada denize bırakılmış boş bir portakal sandığı bile paniğe neden oluyor. Çalan sirenlerle can simitleri boyunlara geçiriliyordu. Tabii Abdülhak Hamid'in boynu hariç. Serkeş Hamid yine o pis şeyi başından geçirmemekte direniyor. Bu aletler bir işe yaramaz. Suya düştükten sonra dibe gideyim daha iyi diye söyleniyordu. Zavallı Lüsyen yine bütün enerjisini kendini kollamaktan çok pederi zannedilen adamı ikna etmeye harcıyor. Vapur güvertesinde simit mecburiyetinden kaçan bu huysuz çocuğun peşinden koşuyor. Onu kucaklamakla azarlamak arasında gidip geliyordu. Gerçekten sinirlerini ayağa kaldıran sirenler susup tehlikenin geçtiği anlaşılınca kamaraya dönecek. Hamid'i evvela öpecek, sonra yanağını ısırarak ondan intikam alacaktı. Canı yanan Hamid, "Peki madem istersen şimdi geçir boynuma," diyerek çocuklaşacaktı yeniden. Asabiyetin yerine kahkahalar alacaktı. Yolun kalanı güvertede güreş gösterileri, kumandanın sofrasında geniş yemekler, kaptanla satranç partileri, askerlerin okuduğu sıla türküleriyle geçti. Tatlı bir Meltem'in yelpazelediği güneşli, berrak günleri fevkalade büyük görünen, zührenin ışıklarıyla aydınlanmış geceler takip etti. Ve nihayet bir sabah Mavi Ege'yi köpükler saçarak yaran vapurun burnunda Çanakkale'yi görüverdiler. 75. 1919 Çanakkale. Güvertedeydik. Birbirimize yaslanmış, kalbimiz ağırlaşmış, ağzımız kilitli. Geminin böğürlerinden sıyrılarak kayıp giden suyun fışırtısından başka ses duyulmuyordu. O toprak ufukta denizden çıkar gibi azar azar yaklaşan, her saniye biraz daha seçilen o toprak Türkiye'ydi. O yanık kıyılar Çanakkale'ydi. Solda Seddülbahir, daha ötede Anafarta. Satının her zerresi şehitlerimizin kanıyla sulanmış, o er meydanları terk edilmiş, delik deşik karşımızda seriliyordu. Heyecan boğazımı tıkamıştı. Sessizliğin kasvetini bozmak için dedim ki, "İşte Çanakkale. Nerede Lüsyen?" "Orada. Bir şey görmüyorum ben." Dürbünü verdim. "Ufuktaki şu çizgiye bakın. Seçemiyorum. Sis var galiba, sis. Sen yaşlarda buğulanan gözlerimizdeydin." Abdülhak Hamid boğuk bir sesle "En feci ızdırap," dedi. Daha son söz söylenmedi. İnşallah. Sabır, gayret. Lüsyen, hiç düşünmediğim, asla tahayyül edemeyeceğim bir şey söylesem inanır mısın? Şimdi ansızın anlıyorum. Asla katiyen sokakta omuz omuza gelmeye tahammül edemeyeceğim onlarla. Gayretli olun. Yapamayacağım, inmeyelim vapurdan. İmkansız bu, pekala biliyorsunuz. Tahammül edemeyeceğim dedim ya, kendinizi zorlayın biraz, başka yapacak bir şey yok. Elimde değil, tekrar ediyorum. Gayret, sabır, son söz henüz söylenmemiştir, demedim mi? Gözlerindeki, yanaklarındaki yaşları kuruluyordum. Burası geniş bir mezarlık diyordu, binlerce zavallı ruh üzerinde uçuşuyor. Bana Sivastopol Muharebe Meydanı'nda yaptığım bir ziyareti hatırlatıyor. Orada dövüşürken ölenlerin şerefine dikilen abideleri. İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar o abidelerin altında dinleniyorlardı. "Ya Türkler, neredeydi onlar?" yanımdakine sordum. Cevap olarak ellerini açtı, başını çevirdi. Yüreğim parçalandı. Demek küçüklüğümde oraya gidişlerini gördüklerimden bir daha dönmeyenler, bir çukura karma karışık atılı vermişlerdi. Demek ki üzerlerine biraz toprak yığmışlardı, o kadar. Ziyaretçilere o yiğitlerin ebedi uykularını o toprak yığını altında varlıklarını bildiren en ufak bir işaret bile konmasın. İçimde bir isyan hissettim. Sevdiğin o şiir işte o zaman yazıldı. 76. Esselam, ey Ketibeyl Ülya! Vatan uğrunda can veren ahya, ey şu vadideki hak olan asker. Sizi geldik bugün ziyarete biz, Bizi ihya için değil mi ki siz oldunuz nazili Çeh-i Makber? Biri zahirlerin İtalyandır, biri Moskov ki pek nümayandır. Fikri takdisi eylemiş rehber. Ey vatandan uzak düşen şüheda, evini barkını edip de feda, can siperane harbeden erler. Cennet olsun makamını serdem, siz ki mazinizi bilen Adem, daneyi eşkiyenin isar eyler. Bunda herkes bugün seferberdir, menzil ancak gubarı esmerdir, olmasın ruhu pakınız muber. Şimdi biz doğrulup denizde yola, bakarız durdan Sivas tapola, görünür fevkinizde bir peyker. İngiliz'de Fransız'a ait, şu müzeyyen mezarlar zait, size gökten iner fer üziver. O vatandır ki öyle çehre nüma, gün batarken ne hoş durur güya, titrer evladı üstüne mader. Elveda ey, braderan-ı vatan, elveda ey, dilaveran-ı vatan, ah ey mümini dinperver, ki seza hakinizde eylese yer, bir büyük zıllı mağfiret göster, elveda, elveda ey askerler. Merhaba yüce ordu, vatan uğrunda can veren diriler, ey şu vadideki toprak olan askerler. Sizi geldik bugün ziyarete biz, bizi canlandırmak için değil mi ki siz, mezarın çukuruna indiniz. Biri ziyaretçilerin İtalyandır, biri Moskov ki pek göze çarpandır, kutsal düşünceyi edinmiş rehber. Ey vatandan uzak düşen şehitler, evini barkını edip de feda, canını verircesine savaşan erler. Cennet olsun makamınız her an, siz ki mazinizi bilen insansınız, gözyaşlarınızı dökersiniz. Bunda herkes bugün seferberdir, gidilecek yer kara topraktır, yeter ki tertemiz ruhunuz toprak olmasın. Şimdi biz doğrulup denizde yola, bakarız uzaktan Sivas tapola, görünür üstünüzde bir yüz. İngilizle Fransız'a ait. Şu süslenmiş mezarlar gereksiz, size gökten iner süs ve zinet. O vatandır ki öyle neşeli yüzlü, gün batarken ne hoş durur sanki, titrer evladı üstüne bir annesi. Elveda ey kardeşleri vatanın, elveda ey yiğitleri vatanın, ah ey dindar müminler. Ki uygundur toprağınızda eylese yer, bir büyük gölgesi Tanrı bağışının, elveda elveda ey askerler. Hazine-i Evrak No 34 sayfa 530-531 İlhamı Vatan 1916 Abdülhak Hamit Tarhan, bütün şiirleri 3 Hep Yahut Hiç İlhamı Vatan, hazırlayan İnci Engin'ün, İstanbul Dergah Yayınları 2. baskı Kasım 1999 sayfa 373-374 77 Uzaklardan, solumuzdan bize doğru adalar sırtlarını kabartarak geliyor, sağımızdan geçiyordu. Solumuzdan, dikleşmiş minareleriyle eşsiz şehir, soluk bir tül önünde belirmekteydi. Bir hülya gibi. Aşina kokular taşıyan dipdiri bir hava yüzümüze çarptı. Ah bu güzel yaz gününde bu dönüş, ne hoş olabilirdi. Bunca zamandır nerelerdeydiniz? Epey geciktiniz evlatlarım. Belde-i Tayyibe, güzel belde, bize alıkoydular. Yine hoş geldiniz, burada hayli değişiklik bulacaksınız. Çok ıstırap çektim. Biz de güzel belde. Letafet ve endişe ile yüklü, fertut-ı musahhir, büyüleyen ihtiyar, Tevfik Fikret'in Sis şiirinden. Karşımızdaydı. Hiçbir şey değişmemişti denebilir. Her şey geçen sene bıraktığımız gibiydi adeta. Halbuki eskiden neydiyse yine öyle olması mümkün müydü? Mümkün müydü ki her şeyi, bütün mukaddesatı ayaklar altına alınmış olsun? Her şeyi. Marmara, Boğaziçi, Sarayburnu, Kız Kolesi, ötede basık tepeler, beride şahane belde ve az yüksekte Çamlıca. Hayır, bari Çamlıca korunmuş olsa. Ya Rabbi, takatimden fazlasını yükleme. Yazık yazık, Çamlıca da öyle. Aman başımızı çevirelim, matemde bir ev halkının yüzüne bakmaya tahammül edilebilir mi? Hammalların bağrışmaları, ki vaktiyle nefret ederdik, bugün bizi okşayış gibi geliyor. Zira bu seslerde, bu seslerin dalgalanışında kardeşlerimizi buluyoruz. Üstünde sendelediğimiz uzun asma merdiven, sonra sakallı bir sandalcının kayığı. Laf kapısı açmak istedik. Fakat bu dede bir hakim, bir mütevekkil, bir filozoftur. O ne harpler ne ricatlar görmüştür. Zaferler de. Onca her şey boş ve fani. Hayatın öyle bir derecesine varmış ki ona göre yegane mücadele, hayat mücadelesinden ibaret. Limanın vızır vızır işleyen motorları, muhtelif tekneleri arasında manevra yapmak güçlüğü yüzünden her sorumuza ne yapalım? Harp kötü şey. Allah sonumuzu hayreyle tarzında kısa ve gönülsüz cevaplar vermişti. Sokaklardaki o yabancı üniformalar, o bandıralar. Ah ya Rabbi, sabır gayret. Son söz daha söylenmedi demiştim Abdülhak Hamid'e ama nihayet eve vardık. Hizmetçiler perişan, dostlarımız heyecanlı ve sabırsız. Kucaklaşıyor, ağlaşıyorduk ve hayat yeniden başladı. '78-1919 İstanbul. Yeni hayat neşesiz, kötürümdü. 465 senelik Osmanlı başkenti ilk kez esaretle tanışıyordu. Matemdeydi, boynu büküktü. On binlerce can pahasına savunulan Çanakkale çaresizce açmıştı boğazını düşman gemilerine. Mustafa Kemal Paşa'nın tarifiyle Boğaziçi, toplarını sağa sola çeviren düşman zırhlılarıyla lacivert sularını göstermeyecek kadar örtülüydü. Sokaklar İtilaf devletlerinin süngülü askerleriyle dolmuştu. Herkes ancak pek çok zorunlu ihtiyaçları için evden çıkabiliyor, sokaklarda aklı ve hayale gelmeyen hakaretlere uğramamak için caddelerin duvar diplerinden büzülerek, eğilerek ve korkarak yürüyebiliyordu. İstanbul ufuklarından yükselen şeyler, yalnız düşman sesleri, düşman hareketleri, düşman bayrak ve süngüleriydi. Payitaht İngilizlerin kontrolündeydi. Galata'yı Fransa'nın Senegalli zenci birlikleri tutmuştu. Pera'yı ise İtalyanlar. Kiliseler şenlik çanları çalıyordu. Etraf cepheden dönmüş, tüfeğini teslim etmiş, sakat askerlerle, bezgin, yılgın zabitlerle, ümitsiz, bıkkın Müslüman ahaliyle doluydu. Karaborsacılar, vurguncular, işbirlikçiler, teslimiyetçiler, direnişçiler, fırsatçılar, ihbarcılar, mandacılar iç içe yan yana omuz omuzaydı. Şehir Balkanlardan, Trakya'dan, Yunan işgali altındaki Ege kasabalarından göçen ve Rus devriminden kaçan sığınmacılarla dolmuştu. Sadece İstanbul'a sığınan Rusların sayısı 150 bini bulmuştu. Nüfusun artmasıyla birlikte hem işsizlik yükselmiş hem kiralar artmıştı. Yollarda yalvar yakar sigara ve çiçek satan, fahişelik yapan eski Rus soylularına rastlamak mümkündü. Hem kalabalıktan hem kömür kıtlığından şirket-i hayriye vapurlarının seferleri aksıyor, tıklım tıklım dolan tramvaylarda yolcuya yetmiyordu. Elektrik ve su sık sık kesiliyor, un olmadığından beyaz ekmek hayli pahalı satılıyordu. Fiyatlar alıp yürümüş, ihtiyaç olan ne varsa zam görmüştü. Her tarafta atadan kalma mallarını elden çıkaranlar, aç bir ilaç sokaklarda yatanlar vardı. Verem şehri kasıp kavuruyordu tabi tifo, tifüs, difteri ve gripte. Hamit ve Lucien bu esir şehirde her şeyin çözülüp dağılmakta, çökmekte olduğunu anladılar. Konuştukları herkes ayrı bir telden çalıyor, kurtuluşun çaresini ayrı ideolojilerde arıyordu. Başını Ziya Gökalp, Yusuf Akçura gibi isimlerin çektiği bir grup aydın, Türk ocaklarında toplanmış Türkçülüğü savunmaya başlamıştı. Mehmet Akif'in çevresi pan-İslamcıydı. Batıcılar çoktu ama onlar da dağınıktı. Abdullah Cevdet ve çevresi İngiliz muhipleri cemiyetindeydi. Tek kurtuluş yolunu İngiltere'ye itaatte görüyorlardı. Buna karşın Wilson prensipleriyle dünya sahnesine çıkan Amerika'ya yakın duranlar da vardı. Wilson prensipleri cemiyeti. Halide Edip, Refik Halit, Celal Nuri, Ali Kemal, Yunus Nadi tarafından kurulmuştu. Bir yandan da Anadolu'da her türlü manda fikrini reddeden millicilerin toplanmakta oldukları müjdesi kulaktan kulağa fısıldanıyordu. Sivas'taki kongrenin havadisleri sansüre rağmen gazetelere girebilmişti. Sisler içindeki işgal İstanbul'un da karşılaştığı tablo karşısında kedere kapılan Hamit, ilk göz ağrısı Çamlıca'dan gördüğü manzarayı mısralara döktü. Şiiri yayımlayabilmek için 6 sene bekleyecekti. 79. İstanbul düşman istilası altında iken Çamlıca'da. Hey Çamlıca mehtabı, ne olmuş sana öyle? Küskün duruyorsun, bir şey kuruyorsun. Seyrinle iat et bana, ilham ile söyle. Aksetmedi alam-ı vatandan mı bu halet? Anlat, bu tahavvül neye etmekte delalet? Vaktiyle ederken bu havali-i zilalin, bir sahı nili, ey neyir-i leyli, matem döküyor arza bugün bedru hilalin. Bir şepki zirindeki sufun, seyrangehi olmakta tüyufun. Mazide nesip gelmede bir nevha-ı vahay, bir ah-ı müebbet, hangi güneşin matemidir zulmetin ey leyl? Ey şiiri muhakkat, yıldızlar olur bence mealin gibi nayap, atide görünmezse o mazideki mehtap. Olmazdı sabahın da yarın gülmeye meyle, pişinde bu didarı mahufun. Kartallara baktım düşüyorlar yere bitap. Oldum sanıyordum melekül mevt ile hemhap. Küskün duruyorsun, bir şey kuruyorsun. Gelerek görün bana, ilham ile söyle. Aksediyor mu vatanın elemlerinden bu durum? Anlat, bu değişim neyi gösteriyor? Vaktiyle ederken bu yöreleri gölgen, bir mavi renkli saha, ey aydınlık gece, matem döküyor dünyaya bugün dolunayın ve hilalin. Bir gece ki altında güneş tutulmasının, gezdiği yer olmakta hayallerin. Geçmişten esip gelmede bir eyvah çığlığı, bitmeyen bir ah. Hangi güneşin matemidir karanlığın, ey gece, ey anlaşılması güç olan şiir. Yıldızlar olur bence anlamın gibi benzersiz. Gelecekte görünmezse o geçmişteki mehtap, olmazdı sabahında yarın gülmeye meyli. Önünde bu korkutucu yüzün, kartallara baktım, düşüyorlar yere bitkin, uyudum sanıyordum, ölüm meleğiyle aynı yatakta. Servet-i Fünun, C60, No, 891.563, 29 Temmuz 1926, sayfa 162. Abdülhak Hamit bütün şiirleri, Hep yahut hiç, İlham-ı Vatan, hazırlayan İnce Engin'in, İstanbul Dergah Yayınları, 2. baskı, Kasım 1999, sayfa 251. 80. 1919 İstanbul. İşgal dışında İstanbul'da Hamid'in boynunu bükecek bir haber daha vardı. Endişeyle beklediği, sormaya çekindiği kötü bir haber. Onu da Ethem Bey'den öğrendi. Aziz dostu Ethem Bey'i nazırlığa tayinini tebrik için makamında ziyarete gitmişti. Sohbet sırasında Ethem Bey üzgün bir çehreyle Hüseyin'e çok acıdım diyiverdi. Hüseyin, Abdülhak Hamid'in ilk eşi Fatma Hanım'dan olma 46 yaşındaki oğluydu. Amerika'da sefaret müsteşarıydı. Tedavisiz bir hastalığı olduğu söyleniyordu. Hamid, Trieste vapurunda rastladığı bir diplomat dostuna, ''Hariciye'de Hüseyin'den haber var mıdır?'' diye sormuş. Net bir cevap alamamıştı. Onların sessizliğinden şüphelenmiş, kara haberi beklemeye başlamıştı. Korktuğu haber, beklemediği anda bir dost taziyesi şeklinde gelmişti. Hiç fark ettirmeden başını eğdi, teşekkür etti. Eve döndüğünde tek oğlu Abdülhak Hüseyin'in aylar önce vefat ettiğini, çetin şartlar altında bu üzücü haberin kendisinden gizlendiğini öğrendi. Sevdiklerini kıtalara paylaştırır gibi arzın dört bir köşesindeki kabirlere gömmüştü. Babasını Tahran'da, ilk eşini Beyrut'ta, ikinci eşini Londra'da toprağa vermişti. Şimdi oğlunu da Washington'da sonsuzluğa terk ediyordu. 16. ayrımın sonu, sayfa 210, devamı 17. ayrımda.